Ayrım 35.
4 kilometrelik Miro yolu dümdüz ovada koşar adımla yarım saatte alındı. Kanal bu bölgede ovayı buzdan örülmüş bir şerit gibi kesiyordu. Göz alabildiğine uzayıp giden ve denize dalarmışçasına ufukta eriyip giden dümdüz ovada tek düzeliği bozan, kırağının kocaman şamdanlar haline getirdiği kıyıların yapraksız ağaçlarından başka hiçbir şey yoktu. Bir toprak kıvrımı Monceau ile Marchines'i gizliyordu. Uçsuz bucaksız bir çıplaklıktı bu. Miro'ya geldiklerinde işçi başılardan birinin kendilerini karşılamak üzere ayıklama odasına giden bir asma köprünün üstünde dikildiğini gördüler. Monceau'lu işçi başıların kıdemlisi olan Coindieu babayı hepsi çok iyi tanırdı. 70'ine bastığı halde herkes tarafından madenlerde canlı bir sağlamlık örneği diye gösterilen saçı sakalı pamuk gibi ağarmış bir ihtiyardı bu. "Bana bakın serseriler güruhu, ne halt karıştırmaya geldiniz buraya?" diye bağırdı. Gelenler oldukları yerde kala kaldılar. Karşılarına çıkan işveren değil, bir arkadaştı. Derin bir saygı bu yaşlı işçi karşısında ellerini kollarını bağlıyordu. "Madende çalışan işçiler var," dedi Etyen. "Hemen yukarı çıkar onları." "Evet, madende adam var elbette," diye yanıt verdi Coindieu baba. "Yaklaşık 6 düzine kadar adam var. Öbürleri sizin korkunuzdan inemedi, haydut herifler. Ama bakın, size haber vereyim, onların hiçbiri yukarı çıkmayacak. Yoksa elimden çekeceğiniz var demektir." Sağdan soldan küfürler yükseldi. Erkekler itiyordu, kadınlar ilerlediler. İşçi başı koşarak aşağı inmiş, giriş kapısını tutmuştu şimdi. Bunun üzerine Maho araya girmek istedi. "Bana bak babalık, bu bizim hakkımız. Arkadaşları bize katılmaya zorlamazsak grevi nasıl genelleştiririz ha?" İhtiyar bir an sustu. Güç birliği konusunda hiç kuşkusuz bilgisizliği Maho'ninkine eşitti. En sonunda "Haklı olmaya haklısınız, ben hayır demiyorum ama ben bana verilen emri bilirim. Şu anda burada benden başka kimse yok. Madendekiler saat 3'e kadar çalışacaklar. 3 olmadan hiç kimse dışarı çıkmayacak, o kadar." Adamın son sözleri yuh sesleri arasında yitip gitti. Yumruklar sıkılmıştı. Kadınlar bile ihtiyarın kulağının dibine sokulmuşlar. Sıcak soluklarını yüzüne üflemeye başlamışlardı. Ama bu saçı sakalı ağarmış, dik kafalı adam direniyordu. Yürekliliği sesini öylesine güçlendirmişti ki söyledikleri gürültüyü bastırıyor, sözleri açık seçik işitiliyordu. "Dinim hakkı için şuradan şuraya adım atamazsınız. Tepemizdeki güneşin var olduğu kadar gerçektir ki kablolara el sürdürmektense ölmeyi 1000 kez yeğlerim. Üstüme gelmeyin, yoksa hepinizin gözleri önünde kendimi kaldırıp kuyuya atarım." İşçiler şöyle bir irkilip korkuyla geri çekildiler. İhtiyar adam sürdürüyordu. "Var mı dediğimi anlamayan domuz ha? Ben de sizin gibi bir işçiyim. Korumamı söylediler, ben de korurum." Madende geçirdiği 50 acılı yıldan sonra gözünün feri sönmüş, askerce bir görev duygusu içinde yetişip koşullanmış Coindieu babanın aklı bundan ötesine ermiyordu. Heyecanlanan, içlerinde bir yerlerde yaşlı adamın dediklerinin yankısını, o askerce söz dinleyişi, tehlike karşısındaki o kardeşliği ve yazgıya boyun eğişi bulunan arkadaşlar ona bakıyorlardı. Yaşlı adam onların hala duraksadığını sandı, az önceki sözlerini yineledi. "Hepinizin gözleri önünde kendimi kaldırıp kuyuya atarım." Kalabalık heyecanla şöyle bir dalgalandı. Hepsi yüz geri etti. Tarlalar arasında göz alabildiğine uzayıp giden yolda yeni bir koşu başladı. Gene çığlıklar yükseliyordu. "Madeline gidelim, Crèvecœur'a gidelim. Artık çalışmak yok. Ekmek isteriz, ekmek." O sırada yürüyüş kolunun ortalarında bir itişip kakışma oldu. Dediklerine göre madenin kapısı önündeki tartışmadan yararlanan Şaval kaçmaya kalkışmıştı. Etyen adamın koluna yapışmış, bir daha böyle bir alçaklığa kalkışırsa kemiklerini kıracağını söyleyerek ona gözdağı vermişti. Beriki çırpınıyor, öfkeyle karşı koyuyordu. "Nedir bu saçmalıklar? Özgür değil miyiz yani? Ben bir saattir donuyorum, yüzümü gözümü yıkayıp giyinmek istiyorum, bırak beni." Gerçekten de terle etine yapışmış kömür tozlarından müthiş rahatsız oluyordu. Sırtındaki yün kazak da onu soğuktan korumuyordu. Yürü yoksa yüzünü gözünü biz temizleriz diye karşılık veriyordu Etienne de. Kan dökerek durumu ağırlaştırmamalıydın. Hala durmadan koşuyorlardı. Etienne en sonunda hala dayanan Catherine'e doğru döndü. Onun böyle eski bir erkek ceketi içinde çamurlara belenmiş pantolonuyla o kadar yakında sersefil tir tir titreyişi yüreğini parçalıyordu. Yorgunluktan bitmiş olmalıydı ama gene de koşuyordu. İstersen gidebilirsin sen dedi en sonunda. Catherine duymamazlıktan geldi. Etienne'inkilerle karşılaşan gözlerinde sadece kısa bir kınama alevi parladı ve koşmayı sürdürdü. Neden erkeğini bırakmasını istiyordu? Şaval nazik bir erkek değildi elbette ama kimi zaman onu dövüyordu bile. Ama gene de erkeğiydi. Ona ilk sahip olan insandı. Böyle binlerce kişinin ona çullanması Catherine'i öfkelendiriyordu. Sevgisi olmasa bile sırf öz saygısından onu savunuyordu. Bu kez de Maho sert bir sesle defol git diye yineledi. Babasından gelen bu buyruk kızın koşmasını bir an yavaşlattı. Tir tir titriyordu. Gözleri dolmuştu. Sonra bütün korkusuna karşın hızlandı. Koşarak gene eski yerini aldı. Bunun üzerine onu kendi haline bıraktılar. Kafile Jussel yolunu geçti. Bir ara Kron yolunu izledi. Sonra da Cogne'ye yöneldi. Bu bölgede ufuk baştan başa fabrika bacalarıyla kaplıydı. Tozlu geniş pencereleriyle kereste depoları, tuğladan işlikleri yolun iki yakasında uzayıp gidiyordu. Basık evli iki işçi mahallesinin yanından geçtiler. Önce Saint Quatre Vigits, sonra da Soixante Seize mahallesi. Ve her birinde borunun çağrısını bütün ağızlardan yükselen bağırışmaları işiten dışarı uğruyor. Bütün aile, kadın, erkek, çoluk, çocuk onlar da koşarak arkadaşlarının peşine takılıyorlardı. Madalyn'in önüne geldiklerinde 1500'ü bulmuşlardı. Yol burada tatlı bir eğilimle aşağı iniyordu. Homurdanan grevci kalabalığı madenin avlusuna girmeden önce cüruf yığınının çevresini dolanmak zorunda kaldı. O sırada saat olsun olsun da iki sularında olsundu. Ama tehlikeyi haber alan işçi başçılar kuyudaki işçileri zamandan önce yukarı çıkarmaya başlamışlardı. Direnişçi kafilesi madene geldiğinde çıkış sona ermek üzereydi. Aşağıda kalan 20'ye yakın madenci de o sırada asansörden iniyordu. Adamlar asansörden iner inmez kaçtılar. Berikiler de arkalarından taşlar atarak onları kovaladı. İkisini dövdüler. Birinin ceketinin kolu yırtıldı. Bu insan avı araç gereçleri kurtardı. Ne çelik kablolara ne de kazanlara el sürdüler. Kafile uzaklaşıp komşu ocağa doğru akmaya başlamıştı bile. En yakın ocak Crèvecœur, Madeleine'den 500 metre ötedeydi. Grevciler orada da işten çıkışın üzerine geldiler. Vagon itici kızlardan biri yakalandı. Gülüşen erkeklerin önünde kadınlardan bir temiz dayak yedi. Pantolonu yırtıldı, kalçaları meydana çıktı. Katarcı olanlar tokatlanıyor, kazmacılar yedikleri yumruk ve tekmelerden her yanları morarmış, ağızları burunları kan çanağına dönmüş bir halde kaçtılar. Hepsinin aklını başından alıp çılgına çeviren bu kökleri çok eskilere uzanan öc alma gereksinimi arasında bu artan acımasızlık içinde kahrolsun hainler, emeğimizin karşılığını isteriz, açlıktan gurulduyan midelerimizi ekmek isteriz çığlıkları sürüyor, sonra uğultu içinde boğuklaşıyordu. Çelik kabloları kesmeye başladılar ama E'ye diş geçiremiyordu. Şimdi artık daha ileri, hep daha ileri gitme ateşiyle yanıp tutuştuklarından sabırsızlanıyorlardı. Kazan dairesindeki musluklardan birisi kırıldı. O sırada kovalar dolusu ocaklara atılan su kızgın ızgaraları çatlatıyordu. Dışarıda Saint Thomas'a yürümekten söz ediliyordu. Bu ocak en düzenli, en disiplin ocaktı. Grev oraya bulaşmamıştı. Yaklaşık 700 işçi o anda madene inmiş olmalıydı. Bu da dışarıdaki kalabalığın cinlerini tepesine sıçratıyordu. Ellerine kalın sopalar alıp savaş düzenine girerek onları öyle bekleyip kimin yere serileceğini göreceklerdi. Ama Saint Thomas'ta jandarma bulunduğu, sabahleyin alay ettikleri jandarmaların bu ocakta beklediği söylentileri yayıldı ortalığa. Bunu nereden biliyorlardı? Bunu kimse söyleyemezdi. Ama ne olursa olsun korku dağları bekler dedikleri gibi kesin bir şey bilmedikleri halde Fortress Santel'e gitmeye karar verdiler. Çılgınlık nöbeti yeniden başlarını döndürdü. Hepsi de sabolarını takırdatarak Fortress Santel'e, Fortress Santel'e çığlıkları kopararak yeniden yola koyuldular. Orada da yaklaşık 400 kadar alçak vardı. Epey eğlenecekler demekti. 3 kilometre ötede bulunan bu maden Scarpe Irmağı yakınlarında bir tepenin ardında gizliydi. Tam Bognies yolunu geçip Plateres bayırını tırmanmaya başladıkları sırada kimden geldiği bilinmeyen bir ses atlı birliklerin belki de orada Fortress Santel'de beklediği fikrini ortaya kattı. Bunun üzerine kafilenin bir ucundan öbürüne atlı birliklerin Fortress Santel'de bulunduğu ağızdan ağza yayıldı. Bir duraksama hemen yürüyüşü yavaşlattı. Yüzyıllardan beri çiğnedikleri, işsizliğin uyuttuğu bu ülkede yavaş yavaş büyük bir korku havası esiyordu. Neden hiç askerlerle karşılaşmamışlardı acaba? Bu kadar başıboş bırakılmak onları ürkütüyor, yaklaşmakta olduğunu sezinledikleri bastırma hareketini ve cezalandırılmayı düşündükçe huzursuz oluyorlardı. Kimden çıktığı bilinmeyen yeni bir parola onları başka bir ocağa yöneltti. Victoria'ya, Victoria'ya. Peki Victoria'da atlı birlikler ya da jandarma yok muydu? Kimse bir şey bilmiyordu. Hepsinin içi rahata benziyordu, kaygı duymuyorlardı. Ve böylece yüz geri ederek Beaumont yakınlarına indiler, Rozel yoluna ulaşmak amacıyla tarlaların içinden vurdular. Demir yolu önlerini kesince tahta perdeleri devirerek onu da açtılar. Şimdi artık Monceau'ya yaklaşıyorlardı. Arazinin hafif dalgalanışı alçalıyor, pancar tarlalarını ta uzaktaki Marşines'in kapkara evlerine kadar genişletiyordu. Bu kez 5 kilometrelik büyük bir koşuya girişmişlerdi. Öylesine coşmuşlardı ki yorgunluklarını, kara sular inen bitkin ayaklarının acısını duymuyorlardı bile. Kuyruk gittikçe uzuyor, geçtikleri işçi mahallelerindeki arkadaşlarının da katılmasıyla habire büyüyordu. Magaşe Köprüsü'nden kanalı aşıp Victoria'nın önüne geldiklerinde sayıları 2000'i bulmuştu. Ama saat 3'ü çalmış, işçiler dağılmıştı. Madende tek kişi yoktu. Düş kırıklıklarının yararsız gözdağları vererek dışa vurdular. Hırslarını işbaşı yapmaya gelen toprak tesviyecilerinden alıp onları kırık tuğlalarla karşıladılar. Tesviyeciler kaçıştılar. İşsiz kalan maden bütünüyle ellerine geçti. Karşılarında tokaklayacak bir tek hainin suratını bulamayınca öfkelerini eşyalardan aldılar. İçlerindeki o hınç kesesi, ağır ağır zehirle dolmuş olan o öç alma kesesi çatlamıştı artık. Yıllar ve yıllar boyu süren açlık onları şimdi bir de yakıp yıkma açlığıyla kıvrandırıyordu. Etienne hangarlardan birinin arkasında arabalarına kömür yükleyen birkaç yükleyici gördü. "Defolup gidecek misiniz bakayım siz?" diye bağırdı. "Bir tek kömür parçası çıkmayacak buradan." Genç adamın emrindeki 100 kadar grevci koşup geldi, yükleyiciler de paçalarını zor kurtardılar. Direnişçiler hemen atları çözdüler, kamçı yiyen hayvanlar ürküp dört nala uzaklaştı. Kimileri de arabayı devirip okları kırıyordu. Lavak elindeki baltayla yıkmak için şiddetle asma köprünün ayaklarını saldırmıştı. Ayaklar direniyordu. Bunun üzerine rayları söküp avlunun bir ucundan öbürüne demir yolunu kesmeyi düşündü. Az sonra bütün kafile işe koyuldu. Maho elindeki demir çubuktan kaldıraç gibi yararlanarak dökme yastıkları attı. O sırada da Brulle kadın bütün kadınları ardından sürükleyerek lamba odasına basmıştı. Rastgele savrulan sopalar kısa sürede döşemeyi kırıklarla doldurdu. Kendinden iyice geçen Mahode kadın da Lavak kadın kadar hırsla vuruyordu. Hepsinin yüzü, gözü, üstü başı yağlara bulandı. Mokette kız ellerini eteğini siliyor, böylesine kirpas içinde kalışına kahkahalarla gülüyordu. Jeanlin de şaka olsun diye lambalardan birini kızın ensesinden boşalttı. Ama bütün bu öc alma çılgınlığı açlıktan guruldayan mideleri doyurmuyordu. Midelerin feryadı daha da artmıştı. Birden o büyük sızlanma gene her şeyi bastırdı. Ekmek isteriz, ekmek isteriz, ekmek. Victoria'da eski bir işbaşı bir kantin işletiyordu. Adam besbelli korkmuş, dükkanını bırakıp kaçmıştı. Kadınlar lamba odasından dönüp de erkekler demir yolunu sökme işini bitirince hep birlikte kantini kuşattılar. Tahta kepenkler bir anda kırılıverdi. İçeride ekmek yoktu. Yalnız iki parça çiğ etle bir çuval patates vardı. Yalnız sağa solu talan ederken 50 şişe kadar ardıç rakısı buldular. Ellerine geçen bu içki kuma dökülen bir damla su gibi bir saniyede yok olup gitti. Etyen çoktan bitirdiği matarasını yeniden doldurabildi. Yavaş yavaş kötü bir sarhoşluk, açların sarhoşluğu, gözleri kan çanağına döndürüp solgun dudaklar arasından kurt dişlerini göstermeye başlıyordu. Etyen ansızın Şaval'in kargaşalıktan yararlanarak sıvıştığını fark etti. Bir küfür savurdu, hemen adamlar dört bir yana koştular. Kaçak, Catherine'le birlikte gizlendiği kaballama kerestelerinin arkasında yakalandı. "Ah seni gidi namussuz seni, başını derde sokmaktan korkuyorsun değil mi?" diye bağırdı. "Ormanda su pompalarının durması için makinistlerin de işi bırakmasını istiyordun. Şimdi de bize oyun oynamaya kalkıyorsun. Pekala namussuz herif. Şimdi hemen Gaston Marie'ye dönüyoruz. Su tulumbalarını kendi ellerine kırdıracağım sana. Evet, evet, kendi ellerinle kıracaksın." Etienne iyice sarhoş olmuştu. Hatta birkaç saat önce kendi kurtardığı bu pompaya emrindeki adamları saldırtıyordu. "Gaston Marie, Gaston Marie." Bu öneriyi herkes alkışladı. Hep birlikte o yana atıldılar. O sırada omuzlarından yakalayıp sürüklenen, şiddetle itilip kakılan Şaval, hala yüzünü gözünü yıkaması için kendisini bırakmalarını istiyordu. Yeniden Şaval'in peşine takılıp koşturan Catherine'i görünce Maho, "Sen defolup gitsene bakayım," diye bağırdı. Genç kız bu kez bir adım bile gerilemedi. Çakmak çakmak yanan gözleriyle babasına bakmakla yetindi ve koşmayı sürdürdü. İnsan sürüsü yeniden engebesiz ovada yola koyuldu. Hiç durmadan genişleyen tarlalardan, dümdüz uzayıp giden yollardan geri dönüyordu. Saat 4 olmuştu. Ufukta alçalan güneş, öfkeli el kol hareketleri yapan bu kalabalığın gölgesini donmuş toprağın üzerine uzatıyordu. Monceau'ya girmeyip daha yukarıdan dolanarak gene Josel yoluna çıktılar. Forcebœuf kıvrımından kurtulmak için Piolen malikanesinin önündeki yola vurdular. Gregor'lar da Cecil'le buluşacakları Hannesbolara akşam yemeğine gitmeden önce notere bir ziyaret yapmaları gerektiğinden az önce evlerinden çıkmışlardı. Çiftlik, bahçe kapısından evin önüne kadar uzanan iki yanına ıhlamur ağaçları dikilmiş ana yolu ve kışın çır çıplak soyduğu meyve sebze bahçeleriyle uykuda gibiydi. Sımsıkı kapalı pencereleri, içerinin sıcacık havasıyla buğulanmış evde en küçük bir kıpırdı yoktu. Bu derin sessizlikte ev sahiplerinin sürdürdüğü akıllı uslu yaşamın, rahat yumuşacık döşeklerin, hiçbir eksiği bulunmayan ama gösterişsiz sofraların, iyi yürekliliğin ve rahatın izlenimleri vardı. Kafile durmadan geçerken demir parmaklıkların arasından ya da tepelerine cam kırıkları yerleştirilmiş bahçe duvarlarının üzerinden içeri ters ters bakıyordu. O korkunç çığlık gene yükseldi. "Ekmek isteriz, ekmek, ekmek." Ön ayaklarını parmaklıklara dayayıp dişlerini gösteren ve korkunç bir sesle havlayan pas rengi tüyleriyle iki kocaman Danimarka köpeği karşılık verdi yalnızca. Kapalı bir panjurun arkasından da iki hizmetçi, aşçı kadın Melanie ve oda hizmetçisi Honorine vardı. Köpeklerin sesine koşup gelmişler, korkudan ecel terleri dökerek sapsarı kesilmiş yüzlerle bu yabanlıların geçidini seyrediyorlardı. Bir taş, bir tek taş gelip de yandaki bir pencerenin camını kırınca ölüm saatlerinin gelip çattığını sanarak hemen diz çöktüler. Oysa bu gene Janle'nin bir oyunuydu. Bir ip parçasıyla bir sapan yapmış, geçerken de Gregor'lara bir merhaba demeden edememişti. Oğlan yeniden borusunu öttürmeye başlamıştı bile. Keyifle gittikçe zayıflayan haykırışlarıyla gözden yitmek üzereydi. Ekmek, ekmek, ekmek. Daha da kabaran bir kütle halinde 2000'den fazla çılgın, önüne gelen her şeyi kırıp yok ederek yuvarlanarak gelen bir selin artan gücüyle Gaston Marie'ye geldi. Jandarmalar bir saat önce buraya uğrayıp köylülerin verdiği yanlış bilgi üzerine St. Thomas'a gitmişlerdi. Telaşlarından madeni korumak amacıyla birkaç nöbetçi bırakmayı bile akıl etmemişlerdi. 15 dakikaya kalmadan ocaklar devrildi, kazanlar boşaltıldı, binalar ele geçirilip yerle bir edildi. Ama asıl saldırmak istedikleri su pompalarıydı. Buhar kazanları boşaltılınca tulumbanın durmuş olması yeterli değildi. Gebertmek istedikleri canlı bir insanmışçasına üzerine atıldılar. Haydi bakalım, ilk vuruş senden diye yineleyen Etienne Şevval'in elini bir çekiş tutuşturdu. Hadi sallanma, sen de öbürleriyle birlikte yemin ettin. Şevval tir tir titriyor, ayakları geri geri gidiyordu. İtişip kakışma arasında çekiç elinden düştü ama o sırada arkadaşları daha fazla sabredemedi. Ellerine geçen demir çubuk, taş, tuğla gibi şeylerle pompaya saldırdılar. Hatta kimileri de ellerindeki sopaları paralıyorlardı tulumbanın üstünde. Somunlar fırlıyor, tulumbanın bakır ya da çelik bölümleri koparılan kol ve bacaklar gibi havalarda uçuşuyordu. Derken hızla indirilen bir kazma tulumbanın dökme demirden karnını yardı, sular dışarı fışkırıp boşaldı, en sonunda can çekişmenin son hıçkırığı gibi son bir gurultu işitildi. Bu işte bitmişti. Direnişçi alayı Şevval'i salıvermeyen Etienne'in ardına takılıp çılgınlar gibi birbirini çiğneyerek madenden çıktı. Kahrolsun hain, kuyuya, kuyuya. Zavallı adamın beti benzi uçmuştu. Bir şeyler kekeliyor, dönüp dolaşıp saplantının sersemce inadıyla hep yüzünü gözünü yıkamaktan söz ediyordu. Madem bu kadar rahatsız oluyor, hadi durma, yıka yüzünü, işte sana tekne dedi Lavak. Tulumbadan sızan suların oluşturduğu bir su birikintisi vardı. Gölcüğün üzeri bembeyaz bir buz tabakasıyla örtülüydü. Şevval'i oraya ittiler. Buzu kırıp kafasını o çivi gibi suya daldırdılar. ''Hadi ne duruyorsun, soksana kafanı!'' diye bas bas bağırıyordu Brule kadın. ''Tüh Allah kahretsin seni, değil mi? Eğer sen sokmazsan biz seni onun içine tıkarız. Ha şöyle, şimdi de hayvanlar gibi kafanı yalağa sokup su iç bakayım. Evet, evet, hadi içsene.'' Beriki de dört ayak olup içmek zorunda kaldı. Çevresindekilerin hepsi acımasız bir kahkahayla gülüyordu. Kadınlardan biri saçlarını çekti, bir başkası suratına bulduğu bir avuç taze hayvan pisliğini attı. Şevval'in eski yün kazığının iler tutar yeri kalmamış, lime lime olmuştu. Gözleri yuvalarından uğramış, çırpınıyor, kaçmak için sağa sola saldırıyordu. Maho adamı suya itmişti. Maho de kadın da ona saldıran kadınlar arasındaydı. Böylece her ikisi de eski hınçlarını alıyorlardı. Eski sevgililerine karşı her zaman iyi arkadaşlık duyguları besleyen Moket de kız bile ona diş biliyor, ciğerinin beş para etmediğini söylüyor, hala erkekliğinin yerinde olup olmadığını görmek için donunu çıkartmaktan söz ediyordu. Etienne kızı susturdu, artık bu kadarı yeter. Hep birden çullanmanıza gerek yok. Bana bak, istersen bu işi teke tek bitirelim, var mısın? Yumrukları sıkılmış, gözleri adam öldürme isteğiyle alev alev yanıyor, sarhoşluk yavaş yavaş bir öldürme gereksinimine dönüşüyordu. Hazır mısın? İkimizden birinin yere serilmesi gerek. Şuna bir bıçak verin, benimki yanımda. Yorgunluktan bitkin bir hale gelen Catherine dehşetle ona bakıyordu. Genç kız Etienne'in eskiden anlattıklarını anımsıyordu. Ayyaş anası babası bu pis tutkuyu öylesine onun kanına geçirmişlerdi ki içtiği zaman daha üçüncü kadehte zehirleniyor, içinde hemen bir adam öldürme isteği uyanıyordu. Catherine birdenbire atıldı, o minicik kadın elleriyle delikanlının suratına iki tokat attı ve büyük bir öfkeyle boğularak burnunun dibinde bağırdı.